Ayrım 6. 4 özel çocuk ve birçok yürek. Gamze Tekeş. Sayfa 59. Müdürün sözü geldi aklıma. Sen de bu hayat okulunu okuyamazdın. Ben yorgunluğa razıyım, hatta bitlenmeye bile. Say şu kadınlar topluluğunun müthiş komplo teorisi, bitlenmek, vallahi kaç aydır bu hiç aklımın ucundan bile geçmiyordu ama bu kadınların akıllarına geliyordu. Vallahi demek ki insan aklı kalkıp doğru dürüst şeylerle uğraşmayınca neler üretiyor. Tabiat boşluk kabul etmiyor derler ya. Neyse, annem kırıldı ama ben de kafaya koydum. Ona şu Görme Engelliler Derneği'nde ya da benzeri bir yerde bir şeyler ayarlamalıydım. Yoksa maazallah diğerleri gibi olacaktı. Pazartesi günü ben de daha heyecanlı bir şekilde yurda gittim. Benden önce bakıcı öğretmen, kattaki diğer çocuklar falan sınıfa gelmiş bakınıyorlardı. İki gündür zaten görmüşlerdi ama benle muhatap olmak istiyorlardı herhalde. Selam verdim. Babamın, dedemin, kardeşimin ne kadar iyi oldukları, kim bunu yapardı falan lafları. Neyse, ben de sanki aram onlarla çok iyi gibi muhabbet ettim. Biri bana dönüp, ''Hoca hanım, vallahi bravo, bizimkileri de satranç öğretsene. Seninkiler bu kadar ağır dedik, baksana satrancı bile öğrettin. Siz de öğretin. Ay ben bilmiyorum ki öğreteyim. Ben serbest zaman etkinliğinde oynatıyorum. O saatte sen de çocuklarını getir, hem bu proje kaynaştırma projesi değil mi? Ne iyi olur, hepsi kaynaşır.'' ''Aslında olur vallahi. Eğer rahatsızlık vermeyeceksek gelirim bugün yemekten sonra benim sınıfla. Çok memnun olurum. Bak görürsün, canavar gibi öğrenirler. Hem sen de sınıfa yeni bir etkinlik yapmış olursun. Çok faydalı bir şey. Hepimiz kaynaşırız. İyi olur.'' Ayşe öğretmen biraz şaşırmış ama istekli bir şekilde iyi dersler diyerek ayrıldı. Artık benimkiler de gelmeye başlamıştı. Gelen çığlık atıp el çırpıyordu. İrfan ve babası çok mutlu oldu. ''Ay Hoca Hanım, bunun lafıyla lacivert duvar hiçbir yerde görülmüş mü?'' ''Çok sağ ol, çok sağ ol. Ailenin de ellerine sağlık, iki gündür dedenle kardeşini anlatıyor.'' ''Kardeşin mi, ağabeyin mi?'' ''İkisini de söyleyebilirsiniz, aramızda bir yaş var. Ben de bazen kardeşim derim, bazen abi. Siz de sağ olun.'' ''Bak bunlar onları sana bırakmayacaklar, o benim askerim, benim dedem.'' deyip duruyorlar ona göre. ''Olsun.'' dedim, ''onların da olsun.'' Bilseler o dede olmasa ben bugün burada olmayacaktım. İki gün ağlayıp X Kadınlar Kulübü'ne takılacaktım. O dede onların da olabilir. Seve seve paylaşmaya hazırım. Gülnisa ve annesi ağladı. Şimdi bu gül ben miyim deyip durdu. Bu köşe benim, ben buradan çalışırım. Tekerlekli sandalyeyi pembe duvara doğru dayadı, elleriyle duvarı sevdi. Sevdi. Aklıma okuduğum bir çocuk şiiri geldi. Yumuşak taşlar. Koleksiyon yaparken taşlar biriktirdim ben. Seviyor, okşuyordum. Güzel kutularına dizerken. Sert değildiler sanki. Ayıcığım gibi tüylü. Öyle bir his verirlerdi ki. Yumuşak taş koymuştum isimlerini. İşte bu tatlı kız kendi gülünün önünde çığlıklar atarak elleriyle kendisine verilen pembe dünyasını seviyordu. Onur ise annesiyle geldi. Onu götürüp bütün duvarları elletip iyice yaklaştırıp gösterdim. İyice yaklaşıp duvarları sevdi. Kendi mavi duvarını ve gemiyi görünce nasıl tepki vereceğini bilemedi. Dudakları büzüştü, ağlayacaktı. Sarılıp dedemle komutanın selamı var dedim. Annesi zaten çoktan mendilini çıkarmış, köşeye çekilmişti. Senin bu deden var ya, baban var ya, asker var ya. Evet dedim. Ronaldo gibi adamlar hocam, vallahi Ronaldo gibi. O kadar güldüm ki ve barışım geldi. Babası sınıfın ortasında durup, yani helal olsun Ecran Hanım, pes doğrusu, müthişsin dedi. Dudakları büzüştü. İzin isteyip sınıftan çıktı. Ben barışı alıp duvarının önüne götürdüm. Bak dedim, bu ne renk? Uzun süre ellerini duvara sürdü. Kendinden geçmiş gibi güldü. Kocaman bir satranç tahtası onu şaşırtmıştı. Hadi söyle bakalım dedim. İncecik bir sesle. Siyah, beyaz dedi. Ben de ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Hepsi kendi duvarının önünde durmuş. Aileler de her pazartesi olduğu gibi hemen bırakıp gidememişlerdi. Onların sarhoşluğu geçince onlar da konuşup ayrıldılar. Barış'ın babasının söyleyeceği şeyler vardı ama adam fazla söz söylemeden sırtıma hafifçe vurup ayrıldı. Barış hala siyah beyazını seviyordu. O gün sınıftaki şamatayı önleyemedim. İrfan Onur'u da elinden tutup Gülnisa'nın duvarının önüne götürüyor. Kızı kızdırıyorlar. O da bağırarak bana şikayet ediyor. İkisi de gülüp kaçıyorlardı. Bir de baktım ki Onur, İrfan'ın sandalyesinin nimetlerinden iyice faydalanmaya başlamış. Ne o dedim. Onur, İrfan seni Mercedes'iyle mi gezdiriyor? Bu bundan sonrasının esprisi oldu. O günden sonra ikisi bu muhabbeti yapıp gezer oldular. Hatta öyle oluyordu ki İrfan Onur'u alıp gidiyor, koridorda beni arkalarından koşturuyorlardı. İlk günlerde yerlerinden kıpırdamadıklarını, hele hele tuvalete götüremediğim Onur, görme engelli Onur şimdi İrfan'ın Mercedes'iyle beni arkalarından koşturuyordu. Ben de kızmak şöyle dursun, gerçekten gülmekten bir hal olmuş, bir şekilde onlara sarılmaktan başka bir şey yapamıyordum. İşin suyunu o hafta bir yemek sonrası Barış'ı da yanlarına almalarıyla çıkardılar. Gonca Hanım'ı şok ettiler. Aman bunlar düşecek diye bağırırken ben hemen telefonumu alıp videoya çektim. Anlatsam kimseyi inandıramayacağım bir şeydi. Barış o kadar komik görünüyordu ki çocuk kendini aşmıştı. Yerinde sallanan bu çocuğu böyle görmek gerçekten hayaldi. Otistik bir çocuk tekerlekli sandalyedeki arkadaşının elinden tuş tutmuş koşmaya çalışıyordu. O kadar eğlendik ki en son bizi güzel seyreden diğer öğretmenlerden birine gizlice rica ettim. O da hadi sınıfınıza biz de ders yapacağız deyince zorla sınıfa girdik. Hele hızlı üçlünün kovaladığı Gülnisa'yı ne susturmanın imkanı vardı ne de durdurmanın. Diğer sınıfın öğretmeni birkaç çocukla bize satranç oynamaya gelince sakinleyip duruldular. Ayşe öğretmen, yani satranç arkadaşımız diyeyim, şaşırıp kalmıştı. Bunları nasıl bu hale getirdiğimi merak ediyordu. Zaten bu yüzden de herhalde diğer muhalefet grubundan ayrılıp bana yanaşmıştı. Ben de uyguladığımız programı anlattım. Çok dolu ve harika bir programdı ama ben de itiraf etmeliydim ki özellikle Barış'tan bu kadarını beklemiyordum. O da bakıp kendi çocuklarına uygulamak için bir şeyler istedi. Severek verdim. Bunların sayesinde kimsesiz çocuklar da bunlardan faydalanırsa artı bir şey olacaktı. O hafta sınıfta ve buna bağlı olarak da evde güldüm, anlattım. Herkes mest oluyordu. Bir taraftan da dua ediyordum. Allah'ım, bir terslik olmasa da bunlar bu hızla gelişmeye devam etselerdi. Son günlerin bir başka yeniliği çocukların akşam beni bırakmak istemeyip bizle kal demeleriydi. En sonunda söz verip bir akşam kalacağımı söyledim. Renkli duvarların altında gökkuşağı gibi bir hafta daha sonra ermişti. Bol bol resimler çektim. Zaten onlar da poz vermeye bayılıyorlardı. Fakat Onur'un sorusuyla bir sorun ortaya çıktı. Peki hocam, projeksiyonu nerede seyredeceğiz? 100 puanlık uzman sorusu. Hadi kızım Ecren, cevapla bakalım. Sorudan sonra tabii ki İrfan'ı, hele Gülnisa'yı susturmanın imkanı yoktu. Tamam dedim. Ben size kocaman bir perde getireceğim. Onu da size yine seyrettireceğim. Söz. Projeksiyon sen nasıl bir şeydin ki? Bunlar sensiz yapamıyorlardı. Hafta sonları aldığım eğitimde de bunu gündeme getirmiştim. Uzmanlar da bana devam edin. Bakalım, demek ki onlar da uyandırdığı bir şey var dediler. Birçok teknik kullanıyordum ama onun yeri ayrıydı. Benim de zorlandığım şeylerde imdadıma yetişiyor. Çoğu şeyde onu kullanıyordum. O hafta sonu eğitimimde benden çektiğim resim ve yaptığım etkinliklerden bazı örnekleri projenin internet sitesine koymamı istediler. Ben de kabul ettim ama çektiğim sandalye safhasını söylemedim. Gördüklerinde şok olacaklardı. Son haftanın birkaç günü peş peşe sınıfın karıştırıldığını görünce müdür beyden anahtar takmasını rica ettim. Bu da her şey gibi laf oldu ama o da projeksiyon vesaire bahane edip çıkan çatlak sesleri geçiştirdi. Bir sabah erkenden Adil Hoca teşrif etti. Sınıfı görmeye geldiği kesindi. Haber kaynakları kuvvetliydi tabii. O da herhalde bu kadarını beklemiyordu. Demek ki büyük tezahüratta bulundu. Bana ve aileme çok teşekkür ettiğini belirtti. Ayrıca internet sitesinde gördüğü resim ve videoya inanamamıştı. Sonra da beklenmeyen bir şekilde bana dönüp, "Gel senle barışalım Ecran Hoca Hanım. Bana çok ters davranıyorsun ama sen de bana hak ver. İlk günden o kadar çok yakındın ki dedim bu yarın gelmez. Zaten bu işin başında herkes bana zorluk çıkarmıştı. Öyle bir tavır sergiledin ki işin şu anda geldiği noktayı ben hiç beklemiyordum. Haklısınız hocam ama ben de ilk defa bu kadar ağır bir grubu görüyordum. Tamam da bazı insan vardır ağzı laf yapar. Hiçbir şey beceremese de yapacakmış gibi konuşur durur. Siz de tam tersi çıktınız. İlk günü ağlayıp ondan sonra atağa kalktınız. Şu an tüm benim projeyi hayal diye vasıflandırıp dalga geçenler sizden söz ediyor. Hocam teşekkür ederim. Yok, iltifat olsun diye söylemiyorum. Size eğitim veren grupta tam not verince bu iş böyle demektir. O insanlara kimse bir şey beğendiremedi bugüne kadar. Teşekkür ettim. Çocukların aileleriyle de sık sık görüştüklerini, hepsinin de başlangıçta proje için zor ikna edildikleri halde şimdi hepsinin çocuklardaki gelişim sebebiyle memnuniyetlerinin üst düzeyde olduğunu, beni anlata anlata bitiremediklerini söyledi. Aradaki buzların çözüldüğüne kanaat getirmiş olmalı ki dönüp espri yaparak güldü. Trabzanlarla aranız nasıl? Dedi. Sinirleneyim mi, güleyim mi şaşırdım. Hiç istifimi bozmadan artık gerek kalmadı. Hızlı işlerde İrfan'ın Mercedes'ini kullanıyoruz dedim. İlk defa kahkaha attı. Tabii bizim sandalye sefalarımızın çoğundan haberi yoktu. Ben de güldüm. Aslında bu konuşma beni de rahatlatmıştı. Çünkü insanın amiriyle sorun yaşaması çok sinir bozucu. Çıkmadan önce çocuklarla çok samimi bir şekilde sarıldı, şakalaştı. Bana da dönerek bizim üniversite kendi bünyesindeki çalıştığı anaokulu ve özel eğitim öğrencilerinin gösterisi varmış. Rektör eğer isterseniz sizi de davet ediyor. Gerçi bunu yapmak zorunda da değiliz ama küçük bir skeç falan hazırlayabilir misiniz? Bilmem. Mesela bu cici kıza bir şiir. Tamam dedim. Barış'a bakıp sonra da bana imalı bir şekilde hepsine ne bileyim. Siz bilirsiniz de eğer düşünürseniz bana haber verin lütfen. Bir de eğer katılacaksanız bu işten sorumlu ocağınım kırmızı başlıklı kızı yaparlarsa iyi olur dedi. Hocam artık o kırmızı başlıklı kız mı kaldı? Bilmiyorum bana söyleneni aktarıyorum. Sizi daha fazla alıkoymayayım haber verirsiniz. Bir de bu çıkmıştı. Katılmasam bir türlü katılsam. Belki bu çocuklar o kalabalıkta alkışlarla motive olur. Sosyal bir ortamdan faydalanmış olurlardı. Bir de antika bir öneri. Kırmızı şapkalı. Bu fikri veren acaba bu sınıfı görmüş müydü? Hayır ben kimi şapkalı kız kimi kurt yapardım. Herkes bir alemdi yani hayret edilecek bir olay. Neyse bir şeyler düşünürdüm artık. Çocuklara laf arası sahneye çıkıp bir şeyler yapmak isteyip istemediklerini sordum. Teknik adam İrfan harika. Deyince diğer ikisi hemen onayladı. Sanki yıllardır sahne hayatının içindelermiş gibi. Ne yapacağız? Türkü mü söylesek? Taklit mi yapsak? Tamam dedim ama Barış ne olacaktı? Hem günlük çalışmalar hem de gösteriyi aslında göze alamıyordum ama onların da bu imkandan mahrum kalmalarını da istemiyordum. Nasıl olsa üniversitenin uzman kadrosu da kendi öğrencilerinin bile hatasız profesyonel gösteri yapmalarını beklemiyorlardı. Önemli olan velilerin çocuklarını sahnede görmeleri, çocukların da alkış alıp özgüven edinmeleriydi. Bu yüzden bu işi de serbest zamanlarda çalıştırmaya karar verdim. Tek can sıkıcı şey, telefonda da konuştuğum bayanın, biz sizin için kırmızılı başlıklı kızı düşünmüştük demesiydi. Tamam dedim, biz de 2000 model bir şapkalı kız oynarız. Barış'a da bir çözüm bulurum. Onu da ayırmamalıydım, o da sahneye çıkmalıydı. Bir iki hafta Gül'ü oynaya dersleri yaptık. Arada İrfan okuldaki sınavlarına girip geldi. Bir gün Gülnisa grip olduğu için gelemedi. Yani küçük aksamalarla hem gösteriye hem de kendi işimize çalıştık. Hayvanları tanıma konusunda müdür beyin de izniyle bahçeye 3 tavşan ile 2 tavuk aldık. Tüm yurdun çocuklarına da büyük bir eğlence oldu bu. Bu vesileyle de her gün bahçeye çıkıp onları besleme işini yaparken çevre gezisi de yapmış oluyorduk. Çocuklar tavşanları ellerinden bırakmak istemiyor, elden ele dolaştırıyorlardı. Zorlukla sınıfa dönüyorduk. Tek istisna Barış'tı. Görünce çığlık atıyor ama dokunması için eline verince o kadar komik bir şekilde korkuyordu ki gülmekten kendimizi alamıyorduk. Sonra onları Ali Bey'e emanet edip tembih üzerine tembihler yağdırıyorlardı. O da ısrarla benimkilere mahşerin dört atlısı demeye devam ediyordu. Barış'a bu işin en çok yarayan kısmı bili bili demeyi öğrenip sürekli söylemesi oldu. Artık çoğu şeyi söylemesi bizi, ailesini, hatta diğer üçüyle birlikte kendisini bile sevindiriyordu. İrfan okuldaki sınavlarından iyi notlar almıştı. Hatice öğretmen benimle sık sık görüşerek onun bu çalışmada ne kadar değiştiğini belirtip sevincini paylaşıyordu. Onunla o kadar samimi olmuştum ki kendimi böyle biriyle dost olduğum için şanslı hissediyordum. Adil Bey arada uğrayıp bana yapacaklarımı, gösteri konusunda düşüncelerimi sordu. Barış'ı çıkartmayabileceğimi söyledi. Gerçi o da hiçbir çocuğa ayrım taraftarı değildi ama bu kısa sunuda çıkarılmazsa ailesi de üzülmezdi. Çünkü onlar zaten böyle bir şey beklemiyorlardı. Ben ise ya hepsinin çıkması gerektiğini ya da hiçbirinin rol almamasını savundum. Sınıfta da bir birliktelik sağlamıştım ve onun durumuna hepsi alışmıştı. Barış'ın yapacağı küçücük bir harekete sevinir olmuşlardı. Şimdi onu ayırırsam diğerleriyle olan bu durumu bozulurdu. Hem ailesinin de onu sahnede görmeye hakkı var diye düşünüyordum. Büyük gösteri. Gösteri veliler için de heyecanlı bir olaydı. Kendi çocuklarının koca bir salonda sahneye çıkmalarını aslında pek istemiyorlardı. Barış'ın annesi o gün hiç gelmeyiz, siz de zor durumda kalmayın diye birkaç kez yineledi ama ben bunun ona yararını düşündüğüm için denemeye değer bulduğumu belirttim. İsteksiz kabul etti. Aslında ne yapacağımızı merak ediyordu. Adil Hoca bir ara arayıp kostüm gerekip gerekmediğini sorunca ben de biz biraz farklı bir şapkalı kız oynayacağız dedim ve gerekmediğini söyleyip teşekkür ettim. Zaten sizden tabii ki de farklı bir kız bekliyoruz diyerek kinayeli bir tavırla kolaylıklar diledi. Gösteri günü üstlerini düzeltip saçlarını tarayıp güzelce süsledikten sonra bize gönderilen bir arabayla müdür beyle Gonca Hanım da yanımızda üniversitenin yolunu tuttuk. Adil Hoca ile birkaç arkadaşı biz iner inmez çocukları alıp yerimize yerleşmemize yardım ettiler. Gösteri sırasında da bizim çocukların oturacakları yerleri bize kolaylık olması için önlerden ayırmışlardı. Velileri de ayrıca getirmişlerdi. Ben sadece yanıma kırmızı spor bir şapka, bir tahta tüfek, bir sarı köklü şapka, bir de gitar almıştım. Sunucu bizi büyük bir iltifatla anons edince Barış'ı önden çıkarıp yan yana oturdum ve aldım elime gitarı. Bizim şarkımızı söyledik. Tavuklar ne güzel yer. Bili bili bili. Taşlarda gezerler. Siyah beyaz, siyah beyaz. Gitarın ritmine uygun salınarak iki siyah, iki beyaz, iki bili bili. İnce sesiyle resmen şarkı söylemişti işte. Annesi ağlıyor, herkes onu ayakta alkışlıyordu. Adil Bey gelip onu kucağına aldı ve alkışların içinde öpüp annesinin yanına götürdü. Ve diğer üçü. İki tekerlekli sandalye, ortada bir taburenin üzerinde elinde tahta tüfek, Onur. İrfan'da bir kürk şapka, Gülnisa'da da ters takılmış bir kırmızı spor şapka. Gülnisa başlıyor. Ah annem de yine gün yapıp milleti toplamış. Gitti anneanneni de çağır. Kontürü bitmiş herhalde. Cebi cevap vermiyor. Gelsin bu parti kaçmaz dedi ama bu iletişim sorunları da ormanda bile beni buluyor. Usandım bu bayanların keyfinden vallahi. Tüm salondan özellikle de protokolün olduğu yerden büyük bir kahkaha patladı. Kurt İrfan elindeki gazeteyi alkışlar arasında indirip ''Bana mı dedin kızım? Aa sen kurt musun? Bir de başıma bu çıktı. Anneme de demiştim bir gün başıma bir şeyler gelecek diye. O da beni dinlemedi. Artık kurtlar bu işlerle uğraşmıyor.'' dedi. ''Beni ormana gönderdi. Bak şimdi.'' İrfan, ''Annen doğru söylemiş. Artık kürk borsası iyi para ediyor. Kalkıp da yorulmaya değmez. Senin anneannen nerede?'' En son Palandöken'de kayağa gitmişti. Avcı Onur elinde radyo ve tahta tüfek söze karışıp ''Orası ne tarafta kızım? Vallahi herhalde Afrika falan.'' Kurt, ''Ne? Afrika mı? Avcı kardeş ne yapacağız? Biz bu sarışınlarla.'' Salon ayakta gülerek ve alkışlayarak nefessiz seyrediyordu. Avcı, ''Of, bilmem ki bak şimdi de benden yardım ister. Yoruldum vallahi.'' Kırmızı şapkalı Gülnisa alkışların verdiği özgüvenle daha da bir heyecanla oyuna devam ediyordu. Benim hatırlatmama gerek bile bırakmadan biraz da doğaçlama ile ''Gerçekten bana yardım eder misin lütfen avcı abi?'' Avcı Onur havalara girip, kızım artık ararsın 155'i, profesyonel ekip gelir, artık bu işlere bakmıyoruz. Sen şöyle bir tabak pasta alır gelirsin artık. Kurt, avcı biraz borsadan söz edip kırmızı şapkalıyı anneannesinin yanına yollarlar. Bu alternatif kırmızı başlıklı kız için herkes ayakta alkış tutup, bizi krallar gibi sahneden indirip uzun süre sevip salondan çıkana kadar birlikte konuşup uğurladılar. Rektör bile gelip beni kutladı, dördünü de öptü. Adil Hoca zaten konuşamıyordu, çocuklara hediyeler verip arabaya kadar kalabalık bir grupla bize refakat etti. Hatice öğretmeni de çağırmıştık. Bana o kadar yardımcı oldu ki bizimle beraber yurda kadar geldi. Dönüşte gerçekten müthiş olan bu çocukları fazla yormadık. Hep birlikte bahçede çay içip gösteriyi konuşup tavşanlarla ve tavuklarla oynadık. Gösteri uzun süre konuşuldu. 6. ayrımın sonu, sayfa 71.